İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 45.
İşte bizim müdür umumi çantasını açtı, şu size getirdiğim, az önce de okuduğumuz kağıtları bana verdi. Ve bunları sizin için hıfz ettim beyefendi dedi. Bunları benden başka da kimse görmüş değildir. Bu dünya böyle işte. Bu sırada öğretmen Zeki Bey içeriye girdi. Gel bakalım gazeteci bey, senin adın neydi hele? Gazeteci Zeki. Sen muallimsin de değil mi? Muallimim. Otur bakalım. Zeki Bey saygılıca ellerini dizlerinin üstüne koyarak oturdu. Boynunu alçak gönüllü büktü. Buradan İstanbul gazetelerine haber veriyor, muhabirlik yapıyormuşsunuz. Yapıyorum efendim. Evet, hangi haberleri verdiniz şimdiye kadar? Efendim, geçen gün 9 eşkıyanın öldürülme haberini verdim. Çok da iyi yazdım. Yüzbaşımızı merasimlerle nasıl karşıladığımızı, İnce Mehmet'in nasıl bir adam olduğunu çok güzel tasvir ederek bildirdim. Başka? Efendim, eşkıyaların o köyü bastıklarını ve de 6 kızın ırzlarına geçerek dağa kaldırarak ardından da bütün köyü yakarak... Böyle bir şey oldu mu? Yüzbaşı bizim haberimiz yok dedi. Peki başka? Öğretmen Zeki Bey bir yıl içine yazıp gönderdiği bütün haberleri coşkuyla saydı döktü. Murtaza Ağa beyefendi çok vatansever bir kişidir dedi. Öyle bir muhterem zattırlar ki kendileri her şeyden beni haberdar ederler. Sonra ne oldu? Efendim diye iki büklüm oldu Zeki Bey, sıkıldı. Elinden oyuncağı alınmış bir çocuk gibi üzüldü, dudaklarını sündürdü. Efendim ben şikayetçiyim dedi, size şikayet ediyorum. Neyi, kimi? Size bilumum İstanbul gazetelerini şikayet ediyorum efendim. Bütün bu özene bezene yazdığım bu feci haberlerin hiçbirisini neşretmediler. Anadolu batsa, toptan yansa, düşmanlar gelse de bizim buralarını işgal eylese gene yazmayacaklar. Bize efendim, bize sinek kadar ehemmiyet vermiyorlar. İnce Mehmet'i, İnce Mehmet'i bile neşretmediler muhterem efendim, onun ölümünü bile. Şikayet ediyorum efendim, iyi ki beni çağırdınız da ben de zatınıza bütün bunları söyleyebildim. Hiçbir haberiniz çıkmadı mı şimdiye kadar gazetelerimizde? Çıktı dedi bir çocuk gibi sevinerek Zeki Bey. Çıkarmayalardı da ben de göreydim onları. Neydi o haber? Zat-ı devletlerinin kasabamızı teşriflerini bildirmiştim. Baş sayfadan onu verdiler sizin resminizle birlikte. Bunun için bir ücret falan? Efendim? Ücret falan dedim. Ne için? Haber için. Almadım efendim, istemiyorum da. Yeter ki kasabamızın adı gazetelere geçsin. Ben başka bir şey istemiyorum. Zeki Bey, buyurun efendim. Sen muallimsin değil mi? Sayenizde beyefendi. Şimdi size bir teklifim var. Baş üstüne efendim. Muallimliği bırakacaksınız. Yapamam efendim diye inledi Zeki. Çoluk çocuğum, ihtiyar anam babam açlarından ölürler. Öyleyse gazeteci bey, o gazetelere haber vermeyi derhal kesecek, bir daha da hiçbir yere tek satır yazmayacaksınız. Eğer duyarsam şimdi gidebilirsin. Eğer bir daha duyarsam... Zeki ayağa kalktı, milletvekilinin ellerine sarıldı. O elini çekti, öteki zorla onun elini öpüp sallanarak merdivenlere yürüdü. Hem yürüyor hem de duymayacaksınız efendim, hiçbir zaman duymayacaksınız. Duymayacaksınız, duymayacaksınız diyordu. Bütün çarşı boyunca duymayacaksınız sözünü yineledi. Yöresini görmüyordu, köprüye kadar kendinde olmayarak yürüdü. Zavallı çocuk diye arkasından üzüldü Arif Sayın Bey. Üzüntüsü içtendi. Verdiği hiçbir haberi çıkmıyor. O gene de göndermekte ısrar ediyor. Zavallı küçük idealist muallim. Gözleri taşkın Halil Bey'i aradı. Nerede bu Halil Bey? Şimdi gelecek efendim. Buraya gel yüzbaşım. Yüzbaşı hazır ola geçti. Buradan hiçbir haber sızmayacak dışarıya. Postaneye el koydum efendim. Bu kasabadan dışarıya bizim haberimiz olmadan çoktandır hiçbir şey çıkmıyor. Ne mektup ne de telgraf. Adana'yı muhterem Vali Bey ele alıyor. Vali rahat, kendine güvenmiş konuştu. Arif Sayın Bey'in emrettikleri gibi olacak. Yüzbaşım, siz de artık ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz elbet. Üzülmeyiniz, İnce Mehmet vakası da canınızı sıkmasın. Ben Bayramoğlu'nu 9 kere öldürdüm. Her öldürdüğümde de köylüler işte Bayramoğlu budur diyorlardı. İnanın beni aldatmak için söylemiyorlardı bunu. Yalan da söylemiyorlardı. Her iri yarı pos bıyıklı kişiyi Bayramoğlu sanıyorlardı. Ölünce bütün insanların yüzü değişir. Köylüler de her öldürdüğümüz kişiyi Bayramoğlu sanıyorlardı. Siz İnce Mehmet'i daha bir kere öldürdünüz. Biliyorum şimdi gözünüze uyku girmiyor, yemekten içmekten kesilmişsinizdir. Ben de Bayramoğlu'nu ilk kez öldürdüğümde böyle olmuştum. Bayramoğlu'nu üçüncü öldürüşümde artık alışmış, onu bir dördüncü kez gerçek öldürmeyi soğukkanlılıkla beklemeye başlamıştım. Onu dokuzuncuda bile öldüremedim. Dokuzuncuda öldürdüğümüz kişi ne yazık ki 17 yaşında bir at hırsızı çıktı. Bu daha bıyığı terlememiş çocuk, şimdi mecliste birlikte olduğumuz. Neyse. Arif Sayın Bey onun üstüne konuşmak istemedi. Burada oturanların hepsi de olayı ve mecliste olan o kişiyi biliyorlardı. Dayanamadı, gene konuştu. Mecliste birlikte çalıştığımız o bütün yeryüzünün atlarını bir zamanlar islaha kalkmış, bu yüzden de bütün atları geceleri ahırlarından aldırarak, son Bayramoğlu işte onun kurbanıydı. Taşkın Halil Bey kollarını çemrenmiş içeriye girdi. Eşkıya kebabı hazır beyim dedi. Boğma rakı da var mı? O da hazır. Odanın ortasında dört masa yan yana getirilerek bir sofra kuruldu. Murtaza Ağa yemeğe kalmak istemiyordu. Canı çok sıkılmıştı. Bu işlerin kendi başı altından çıktığını burada bilmeyen yoktu. Molla Duran Efendi de ona öyle ne biçim bakmıştı? Taşkın Halil Bey'in arkasından dışarıya kaydı. Merdivenleri inerken Halil Bey onu kolundan yakaladı. Ahmak adam, ahmak adam diye yılan ıslığı gibi bir sesle kulağına fısıldadı. Ahmak adam, sen şimdi buradan kaçacak olursan, şimdi senin arkandan Arif Sayın Bey'e neler söylemezler ki? Bütün bu pislik senin yüzüne yıkılmaz mı? Dön geriye. Murtaza sessizce geriye dönüp eski yerine oturdu. Taşkın Halil Bey'in evindeki boğmalı, eşkıya kebaplı cümbüş sabaha kadar sürdü. Konuklar o gece hiç uyumadan sabahleyin tan yerleri ışırken yola düzüldüler. Zülfü onları uğurladıktan sonra çabuk çabuk evine gitmekte olan Murtaza Ağa'nın arkasından yetişti. Hızla onun kolundan tutup koparırcasına çekti. ''Ulan alçak, korkak köpek, sırf korkundan başımıza sen getirdin bu işi. Beni mahvettin, ocağımı söndürdün. Gördün mü, ayrılırken Arif Sayım o benim adam edip de meclislere gönderdiğim kişi elimi sıkmadığı gibi yüzüme de bakmadı. Yaktın beni Murtaza, ben de seni yakacağım ki küllerini yelde savuracağım.'' Anladın mı? Benim istikbalimi yok, yok, yok ettin. Şimdi bekle beni. Az sonra kozunu, onun da istikbalini söndürdün. Yüzbaşı Faruk'la, valiyle, Arif Saim'le, payet. Kolunu itip arkasına döndü gitti. Bir süre olduğu yerde donmuş kalmış Murtaza onun arkasından koştu, önüne geçti. Benimle oynama Zülfü dedi. Sen beni tanımıyorsun. O güvendiğin dostlarına, o molla duran sahtekarına sor. Beni sana söylerler. Ben son sözü ilk söyleyen kişiyimdir. Şu mektuplar, telgraflar yüzünden eğer başıma bir iş gelecek olursa seni katiyetle öldürtürüm. Zülfü gülmeye başladı, ardından da onun koluna girdi. Be ahmak adam dedi, ben senin Adana'ya Ramazanlı Bey'ine gittiğini, onun avukatına bu mektupları yazdırdığını bilmiyor muyum? Ne? Diye bağırdı Murtaza, sen bütün bunları nereden öğrendin? Ben öğrenirim ama benden kimseye, Arif Saim kardeşime de bir söz çıkmaz. Ama sen de bundan sonra bana sormadan bir iş yapayım deme. Söz. Kol kola girip konuşa konuşa köprüye kadar gittiler. Yüzbaşı ise jandarma komutanlığındaki odasına zor yetişip Arif Sayın Bey'in getirdiklerinin masasının üstüne yaydı, teker teker okumaya başladı. Okudukça bir tuhaf oluyor, kendinden geçiyordu. İkindiye kadar her mektubu, telgrafı birkaç kere döne döne okudu. Sonra da avazı çıktığı kadar bağırdı. Asım Çavuş Kertiş Ali Onbaş hemen koşup odasının kapısında hazır ola geçtiler. Buyur yüzbaşım. Yüzbaşı kendinden geçmiş, gözü hiçbir şeyi görmüyor, bağırıyordu. Şimdi artık bundan sonra benim kim olduğumu öğrenecekler o iki yüzlü sümüklü böcekler. Benim istikbalimle oynar, beni bu hale koyarlar mı, beni mahvederler mi? Ben bundan sonra insan içine nasıl çıkar, komutanlarımın, büyüklerimin yüzüne nasıl bakarım? Kapıdaki aslarını hazır ol da görünce azıcık yatıştı. Ben gidiyorum, okuyun şunları. Yalpalayarak sarhoş gibi odadan çıktı, evine gitti. Bütün bedeni havanda dövülmüş gibi acıyordu. Soyunmadan yatağının üstüne uzandı, az sonra da uyudu. Sabahleyin erkenden komutanlığa gelen yüzbaşı Asım Çavuşu, Kertiş Ali Onbaşı'yı, öteki çavuşları, onbaşıları, yazıcıların odasında önlerindeki masada mektuplar, telgraflar toplanmışlar, tartışır buldu. Onların yüzlerine bile bakmadan çok sert bir suratla gitti masasına oturdu. Bu sabah tıraş bile olmamış, saçı başı dağınık, ayakkabıları tozlu, komutanlığa böyle perişan gelmişti. Gözleri de çukura kaçmıştı. Bir süre kendi kendine masasında uğraştıktan, bir şeyler yazıp karaladıktan, kağıtları karıştırdıktan sonra Asım Çavuş'u çağırdı. ''Kim bu Çankazık Köyü muhtarı Kenan?'' diye sor. ''Ben onu tanıyor muyum?'' ''Tanıyorsunuz kumandanım.'' ''Nasıl bir adam?'' ''Bizim muhbiri hasımız, hani bütün hatırsızlarını takip ederek bizlere yerlerini bildiren kısa boylu, cin gözlü, zayıf adam.'' Tanıdım dedi yüzbaşı. Ne de hoş bir adama benziyordu. Benim aleyhime Ankara'ya nasıl böyle bir mektup yazdırabilir? Ha, ne dersin Asım Çavuş? İnsanoğludur. İnsanoğlu belli olmaz yüzbaşım. Bir ağaç 1000 damardır. Damarlarının 999'u yer altında. Ancak bir tanesi dışarıdadır. İnsanoğlu da böyledir. Sanıyorum ki o yazmamıştır bu mektubu. Ona yazdırmışlardır. Ben de öyle zannediyorum. Yazdıranı bize söyler değil mi? Söyler yüzbaşım, o bizim muhbiri hasımızdır, sizi de canı gibi sever. Ben de öyle bilirdim. Kenan nasıl yaptı bu işi bana? O mektupları okuyunca kendimden geçtim, insanlığımdan utandım. Daha da kendime gelemedim. Eğer o kendim olduğunu unutup şu yüzbaşıyı yakalayıp ifna mektuplardan bir tanesi kumandanlığın, dahiliye vekilinin eline geçmiş olsaydı mutlaka katlime ferman okunurdu. Mektuplar o kadar tesirli ki ben bile bir ara kendim olduğunu unutup şu yüzbaşıyı yakalayıp ifna edeyim diye düşündüm. Benim gibi bir insan için uydurma da yalan da olsa böyle şeyler yazılır mı? Nasıl kıymışlar bana? Şu insanoğlu çok gaddar, Asım Çavuş çok gaddar. Ben bilerek salt beni merasimle karşılasınlar, bana madalya versinler diye Kara Osman'ı İnce Mehmet yaparak öldürmüşüm. Öldürdüğümüz 9 kişinin de hiçbir suçları yokmuş. Biz onları bakır gediğinde yakaladığımızda at otlatıyorlarmış. Köylü delikanlılarıymışlar. Olamaz. Olamaz ama olur dedi Asım Çavuş. Bekleyelim yüzbaşım. Bu çıfıt çarşısı kasaba daha ne işler açacak başımıza. Haklısın dedi yüzbaşı. Bekleyelim ve çok müteyakkız olalım. Acı acı güldü. Ali Onbaşı'yı çağır. Ali Onbaşı kapıda bekliyordu. Gözleri yaş içinde içeriye girdi. Buyur yüzbaşım dedi ölgün, bitkin bir sesle. Kenan'ı derakap bugün burada isterim. Burada diye övündü Ali Onbaşı. Onu dün gece buraya derakap getirttim. Aşağıda bekliyor. Üzülme Onbaşım. Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün? Sen git can pazarında canını haraç mezat et. Bu kadar köylüyü dayaktan geçir. Bak yüzbaşım, ellerini açtı. Bak yüzbaşım şu ellerime dayak ata ata köylülere bu hale geldi. Buna can mı dayanır? Ellerim ayaklarımdan daha büyük. Böyle insan eli olur mu? Keşke köyümde kalsaydım da ırgat olsaydım. Bu hadiseden sonra ben yaşayamam. Ya istifa ederim ya da kendimi döve döve öldürürüm. O mektuplarda hep bize cellat diyorlar. Biz cellat mıyız yüzbaşım? Biz vazifesini bir hakkın yapan vatansever cumhuriyet çocuklarıyız. Biz vazife icabı olmasa kimsenin tavuğuna kış eder miyiz? Ben ölmeyeyim de bu hadiseden sonra kimler ölsün? Kertiş Ali Onbaşı dokunsan ağlayacaktı. İyi yürekli yüzbaşı onu nasıl teselli edeceğini bilemiyordu. O Kenan'ı al getir. Onun kemiklerini kırıp un ufak edeceğim. Onbaşı aşağıya koştu. Kenan'ı yaka paça dişlerini sıkmış gıcırdatarak getirdi. Kenan neye uğradığını bilemiyor, korku içinde paniklemiş, yüzbaşının gözlerine bir köpek uysallığıyla yalvararak bakıyordu. Dur orada. Şu mektubu oku ona Asım Çavuş. Asım Çavuş tane tane mektubu Kenan'a okudu bitirdi. Gel buraya. Kenan şaşkın yüzbaşının masasının önüne geldi. Bu mektubu sen mi yazdırdın? Haberim yok. Bak bu imza senin değil mi? Kenan iki eli de ceketinin ilikleri üstünde kenetli eğildi mektuba baktı. Benim değil efendim. Peki bu mühür? Mühür belli olmasın diye de kıvratmışsın. Benim değil yüzbaşım, ben hiç zatınız için böyle şeyler söyler miyim? Yüzbaşı hışım gibi yerinden fırladı. Fırlamasıyla da tokadı var gücüyle Kenan'ın yüzüne indirdi. Kenan sallandı ya düşmedi. Yüzbaşı buna daha çok öfkelendi. Bir tokat, bir daha. Muhtar Kenan kendisini yerde buldu. Kertiş Ali onu alıp gene olduğu yere dikti. Kenan'ın ağzı burnu kan içinde kalmıştı. Yüzbaşı yerine otururken derin derin soluyordu. Söyle, sana bu mektubu kim yazdırdı?
Ben böyle bir mektup yazmadım ki.
Kim yazdırdıysa söyleyeceksin.
Ben.
Ali Onbaşı, al onu söylet bu köpeği. Söyletinceye kadar. İstersen bunu dereye de götürebilirsin.
Yüzbaşım, beni ona teslim etme diye yalvardı Kenan. Kimi isterseniz yazın, onun adını da imza edeyim. Ben senin adamın değil miyim?
Ben hakikati istiyorum. Kertiş Ali Onbaşı onu sürükleyerek odadan çıkardı. Yüzbaşı yatışmış gülümseyerek onların arkasından bakıyor. Az sonra da onun hakikati söyleyeceğine inanıyordu.
Ayrım sonu.